إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم. Peygamberler bir dava ile gönderildikleri zaman daima Allah'tan yardımcılar istemişlerdi. Ya Rabbi bana bu davada yardımcılar gönder, benim sırtımı filan ve filanlarla destekle şeklinde daima dua etmişler. Ve Allah Azze ve Celle onların bu duasını icabet etmiş ve her peygambere yardımcılar göndermişti. Musa aleyhisselam kendisine Firavun'a gitmesi emredildiği zaman ey Musa Firavun'a git çünkü o azgınlardan oldu. Ona nasihat et belki anlar. Musa'ya bu emir verildiğinde Musa aleyhisselam Ya Rabbi bana işimde ortak kıl kardeşim Harun'u onu bana yardımcı olarak gönder demişti. Ve Allah Azze ve Celle Musa'nın bu duasını kabul etmiş ve Harun aleyhisselamı da ona yardımcı olarak bir peygamber olarak göndermişti. Aynı şekilde İsa aleyhisselama peygamberlik vazifesi verildiği zaman İsa aleyhisselam görevini yerine getirirken herkese İslam'ı anlatırken anlattığı فَلَمَّا اَحَسَّ عِيْسَى مِنْهُمُ الْكُفْرِ İsa aleyhisselam o anlattığı insanlardan küfrü hissedince onların kabul etmeyeceklerini kabul etmek niyetinde olmadıklarını anlayınca قَالَ مَنْ اَنْسَارِ اِلَى اللّٰهِ dedi ki Allah'a varmamda Allah'ın davetini gerçekleştirmemde bana kim yardımcı olacak? قَالَ مَنْ اَنْسَارِ اِلَى اللّٰهِ benim ensarım kim olacak? Benim yardımcılarım kimler olacak? قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ اَنْسَارُ اللّٰهِ Havariler dediler ki biz Allah'ın ve senin yardımcılarınız. قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ اَنْسَارُ اللّٰهِ اَمَنَّا بِاللّٰهِ Allah'a iman ettik وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُونَ Şehadet et ki biz Müslümanlardanız. Allah katında bizim müminlerden olduğumuza şahitlik et ey İsa. Biz şirk akidesini bıraktık ve senin getirdiğin tevhid akidesine inandık. وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُونَ Müslümanlardan olduğumuza Allah katında şahitlik yap. İsa aleyhisselam davetini ve davasını bu havariler üzerine bina etmişti. Her peygamber kendi kadrosunu hazırlamıştı. Allah Azze ve Celle peygamberleri gönderirken onları yalnız göndermedi. Çünkü Lut Aleyhisselam'dan sonra Lut Aleyhisselam'ın duasının hürmetine gönderilen peygamberler desteklenmiştir. Lut Aleyhisselam'a Allah Azze ve Celle iki melek gönderdiği zaman insan suretinde erkek kılığında iki melek geldiği zaman kavmi erkeklere gittikleri için Lutilik denilen homoseksüellik onlarda olduğu için kavmi gelmişti ve Lut'tan o iki erkeği istemişlerdi. Lut Aleyhisselam onlara ne kadar anlattıysa anlamadılar, anlamak istemediler. Ve eğer şehvetinize esir olmuş iseniz, işte kızlarım onlarla adam gibi evleniniz dediği halde onlar demişlerdi ki ey Lut, sen bizim ne istediğimizi gayet iyi bilirsin. Biz kadınlardan hoşlanmayız. Ve Lut Aleyhisselam o zaman Allah'a yalvardı. Keşke dedi bir sırtım olsaydı, keşke beni destekleyen insanlar olsaydı. Lut'un bu duası üzerine Allah Azze ve Celle ondan sonra gönderdiği peygamberlerini desteklemiş ve güçlü kabilelerden ve güçlü ailelerden göndermiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelinceye kadar en son İsa aleyhisselam bu şekilde havariler ile desteklenmiş, ya akrabaları kuvvetli olmuştur peygamberlerin yahut da ona iman eden insanlar dava adamları olmuşlardır. İşte hepsi kafir oldukları halde İsa aleyhisselam Yahudilere gönderildi. Yahudilere anlattı, halbuki onlar Tevrat'ı okumuşlardı. Musa peygamberin bir kendinden sonra bir peygamber geleceğini haber ettiğini biliyorlardı. Ama buna rağmen İsa'ya iman etmediler. İsa aleyhisselam mecbur kaldı. Onlardaki küfrü görünce, onların bir türlü laftan anlamadıklarını görünce artık soru sormak zorunda kaldı. Kâle men ensâri ilallah. Ensar kimdir dedi, bana yardımcı olacak Allah'ın yolunda. Bana yardımcı olacak olanlar kimlerdir içinizde? Bunun üzerine sadece havariler, ki sayıları 12 kişi olarak geçiyor. Havarilerin de bir tanesi haindi. Havariler sadece iman ettik dediler. Ve Allah İsa'yı havarilerle desteklemişti. Fakat İsa aleyhisselam yalnız bir kavme gönderilmişti. O yüzden belki daha az sayıda insanla desteklenmesi mümkündü. Fakat Efendimiz ise bütün bir ümmete, bütün insanlığa gönderilmiş olduğu için onun çok daha güçlü insanlarla desteklenmesi lazım idi. Ve Allah Azze ve Celle onu Ensar ile destekledi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kavimleri geziyor, ev ev geziyor, panayırlarda, fuarlarda geziyor, İslam'ı anlatıyor, kimse kabul etmiyordu. Ve yüksek sesle bağırıyordu, ey insanlar, bana yardım edecek olan yok mudur içinizden? Beni davamda destekleyecek olanlar, tebliğ yapmama izin verecek olanlar, tebliğ yaptığım zaman bana karşı gelenlere engel olacak olanlar, kendi karısını ve çocuğunu koruduğu gibi beni koruyacak olanlar yok mudur içinizde? Buna karşılık olarak Allah'ın size cenneti vermesini istemez misiniz? Allah Resulü bütün kabileleri geziyor ve sürekli bunu söylüyor ama kimseden cevap alamıyordu. Bütün kabileler sanki söz birliği etmişçesine Kureyş'in baskısı altında, hiçbirisi Efendimiz'in bu teklifine evet demiyor ve Efendimiz kör pişman geri dönüyor, evine geri geliyordu. Bu şekilde yıllar geçti. Yaklaşık 10 sene kadar geçtikten sonra Allah Azze ve Celle Ensar'ı ona yardımcı olarak gönderdi. Medine'den bir kısım insanlar o hac mevsiminde Mekke'ye gelmişlerdi. Mekke'ye gelenlerin içerisinde Evs ve Hazreç kabilelerinden Medine'nin en büyük iki kabilesinden bazı Araplar vardı. Bunlar da ehli kitap değildiler. Efendimiz onlara İslam'ı anlattı. Onlardan bir kısmı Efendimiz'in anlatmış olduğu davayı benimsediler. Ve kendilerinin ifadesiyle Allah bizi gönderdi diyorlar. Allah Resulünü bizimle destekledi. Hiç kimse kabul etmiyordu Resulullah'ı. Fakat Allah bizi göndermekle onu destekledi. Çünkü Mekke halkı her ne kadar Arap idiyse de sert ve çetin bir milletti. İki dağın arasında kalmışlar ve sertleşmişlerdi. Halbuki Medine halkı ise aslı Yemenli idi. Yemenlilerin ise yumuşak huylu olduklarını Araplar bilmekteydiler. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Yemen'den bir heyet geldiği zaman işte yumuşak kalpli insanların heyeti demişti. Yemen halkı yumuşak insanlar oldukları için oradan Medine'ye göç etmiş olan Araplarda da aynı haslet vardı. Ve Mekkelilerin kabul etmediği dini onlar kabul ettiler. Ve vallahi dediler, işte bize Yahudilerin bahsettiği peygamber bu olmalı. Çünkü Yahudiler de bir peygamber bekliyorlar. Ve ahir zaman peygamberi bizim soyumuzdan gelecek diyorlardı. Ve o peygamber geldiği zaman biz de nasıl ki Musa aleyhisselam kafirleri yerle bir ettiyse biz de o peygamberle beraber olacağız. Ve sizi yerle bir edeceğiz diyorlardı. Çünkü sizler müşriksiniz diyorlardı. Fakat Allah o peygamberi gönderdiği zaman onlar iman etmediler, o Araplar iman ettiler. Allah-u Teala bunu Bakara suresinde anlatırken وَلَا تَكُونَ اَوَلَا كَافِرِينَ بِهِ Kafirlerin ilki olmayınız sakın. Siz bir peygamber beklerdiniz, peygamber gönderdik. Sakın kafirlerin ilki olmayınız. Araplar müşrik idiler, putperest idiler. Sizler ise onları beğenmiyordunuz, biz ehli kitabız diyordunuz. Peygamber geldi, siz kafir oldunuz, onlar iman ettiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den gelen bu heyete İslam'ı anlatmak ve onların da İslam'ı kabul etmesiyle büyük bir güç sahibi olmuş oldu. Fakat onlar dediler ki, ya Resulallah, biz şu anda zayıfız ve Medine'de Evs ve Hazreç kabilesi adındaki kabilemiz var. Bunlar uzun yıllardan beri savaş halindedirler. Eğer şimdi seni çağıracak olursak yanımıza, hala aramızda savaş var iken gelecek olursan bir şey yapamayız. Ve seni koruyamayabiliriz ya Resulallah. Onun için bize müsaade et de önce biz gidelim, orada İslam'ı anlatalım, ondan sonra sen gel. Efendimiz onların bu teklifini kabul etti. Bir sonraki sene yine hac mevsiminde geldiler 12 kişi olarak. Ve Efendimiz'e Akabe denilen bir mevkide beyat ettiler. Sahabiler anlatıyorlar, Allah Resulü'nü hangi şey üzerine beyat ettiniz diye kendilerine soru soranlara diyorlar ki, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek üzere beyat ettik. Ayrıca namaz kılmak için beyat ettik. Çocuklarımızı toprağa gömmemek üzere beyat ettik. Zina etmemek ve hırsızlık yapmamak üzere beyat ettik. Bazıları diyorlar ki ölüm üzere beyat ettik. Bazıları diyorlar ki cihat üzere beyat ettik. Yani Efendimiz her sahabiden beyat alırken onların durumlarını dikkate alarak onlara en çok lazım olan şeyleri beyat olarak almıştır. Ve beyat eden insanlar değişiyorlardı. Belki de ashab olabilmesinde beyatın da önemli bir rolü vardı. Çünkü onlar namaz kılmak üzere beyat ediyorlar, zekat vermek üzere beyat ediyorlar. Hangi hüküm gelmiş ise o zamana kadar, zekat hükmü tabi namazdan sonra geldiği için ilk Müslümanlar namaz üzere beyat ediyorlardı, zekat üzere değil. Ancak sadaka vermek üzere de beyat ediyorlardı. Mallarından arta kalan şeylerden infak etmek üzere, zina etmemek üzere beyat ediyorlardı. Ama bugün Müslümanlar ise esasında Müslüman olmakla zaten bu beyatı yapmış oluyorlar. Fakat bunun farkında olmadıkları için Allah'a beyat etmiş oldukları halde, İslam'a beyat etmiş oldukları halde hala hayatları devam etmektedir. Hala hayatları aynı hayattır, değişmiyorlar. Ama Allah Resulü ashabından beyat alırken onların değişmesini şart koşuyordu. Zinayı bırakacaksınız diyordu. Şunu şunu şunu bırakacaksınız ve şunları yapacaksınız diyordu. Seleme bin Ekber radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a beyat etmek üzere yanına gitmiştim. Allah'ın Resulü, ver elini sana beyat edeyim dedim.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah üzerine, namaz kılmak ve zekat vermek üzerine, hac etmek ve cihad etmek üzerine beyat eder misin? Ben dedim ki, Ya Resulallah, bunlara bazılarına gücüm yetmez. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'a beyat ederim. Namaz kılmaya beyat ederim. Hacca gitmeye beyat ederim. Fakat zekat verme, sadaka verme ve bir de cihat üzere beyat edemem Ya Resulallah. Çünkü ben zaten fakir bir insanım ve birkaç tane devam var. Ancak onunla ailemi idare edebiliyorum. Ben aynı zamanda korkak bir insanım. Olabilir ki savaştan geri kaçarım Ya Resulallah. Ve ben işittim ki Müslümanlardan savaştan geri kaçanlar, savaştan korkup da kaçanlar, gerideki birliğe katılmak üzere değil, fakat savaştan kaçmak niyetiyle kaçanlar, onlara Allah'ın gazabı vardır. Ben bunlar üzere beyat edemem Ya Resulallah dedim. Acaba bunlar olmaksızın benden beyatı alır mısın? Acaba bunları kabul etmezsem yine beyat edebilir miyim Ya Resulallah? Efendimiz buyurdu ki, biraz evvel Seleme bin Ekva olarak ismini söylemiştim galiba sahabinin, Beşir olsa gerek, radıyallahu anh, Ya Beşir dedim, cihat yok, sadaka vermek yok. Peki sen neyle girmeyi düşünüyorsun cennete? Cihat yok, sadaka vermek yok. Peki sen neyle girmeyi düşünüyorsun cennete? Namaz kılmakla kurtulamazsın. Hacca gitmekle kurtulamazsın. Sadaka, zekat ve Allah yolunda infak etmedikten sonra canını ve malını giremezsin cennete. Çünkü Allah müminlerin canlarını ve mallarını cennet mukabiline satın almıştır. Bunlar üzerine beyat etmen şarttır. Efendimiz o anda bir kişinin iman etmesi için bu tavizi verebilirdi. Tek bu adam iman etsin de daha sonra cihad yapar, daha sonra zekat verir diye düşünebilirdi ama öyle düşünmedi. Efendimiz bu iki hususta çok ısrarlıydı. Ve bunun üzerine o sahabi bu şartlar üzere beyat etti. Ve bu şekilde beyat etmiş olan Ensar gerçekten Ensar oluyordu. Allah Resulüne yardımcı oluyorlardı. Daha sonraki sene Efendimiz onlarla birlikte Mus'ab bin Umeyr'i göndermişti Medine'ye. Ona mukri denirdi. Yani Kur'an okuyan ve onlara Kur'an'ı öğreten muallim. Mus'ab bin Umeyr'in çalışmaları sayesinde ve diğer Ensar'dan olan Müslümanların çalışmaları sayesinde Medine'de İslam'ın girmediği ev kalmamıştı. Ensar'dan olan bazı sahabiler anlatıyorlar. Medine'de her evde muhakkak ve muhakkak 3-5 kişi Müslüman oluyordu. Kim gidiyordu Mus'ab'la konuşuyordu, ondan Kur'an'ı öğreniyordu ve gelip tüm ailesini Müslüman yapıyordu. Çünkü onlar beyatın manasını anlamışlardı. Gece ve gündüz çalışmak demek olduğunu anlamışlardı. Bütün hayatı değiştirmek demek olduğunu anlamışlardı. Ve bütün evlere İslam girmeye başladı. Ve sonra biz kendimizden utanmaya başladık. Allah'ın Resulü aramızdadır. Şu anda dünyada yaşamaktadır ama o şu anda Mekke'nin iki dağı arasında korkarak gezmektedir. Allah'ın Resulü olduğu halde biz burada rahat bir şekilde gezdiğimiz halde o orada sefil, perişan vaziyette, o ve onunla beraber olan iman edenler sefil ve perişan bir vaziyettedirler ve korku içerisindedirler. Onlara yardım etmemiz gerekmez mi dedik ve 73 kişi Medine'den Mekke'ye hac mevsiminde gitmeye karar verdik. İki tanesi de kadındı. Evs ve Hazreç kabilelerinden 73 Müslüman Mekke'ye gelip Efendimiz'e Şeybul Akabe denilen mevkide yeniden beyat ettiler. Efendimiz onlardan beyatı gizli bir şekilde alıyordu. Birer ikişer kişi halinde, gruplar halinde, gecenin karanlığında herkes yattıktan sonra sözleşilen mevkiye doğru ilerliyorlar ve Efendimiz'e beyat ediyorlardı. Şeytan onların beyatını haber alınca bütün Kureyşlileri ayağa kaldırdı, insan suretine girip, şeytanda bazen insan suretine girme gücü vardır. Bazen insanların içine girebilir, bazen hayvanların içine girebilir. Bir insan suretine girip, ey Kureyş halkı, görmüyor musunuz Muhammed ve ashabını? Hepsi iman ettiler. Kureyşliler bu söz üzerine ayaklandılar. Ve böyle bir münadenin böyle seslenmesi üzerine Kureyşliler toplantı yaptılar. Ve Medine'den gelen Ensar'ı bir köşeye sıkıştırıp bazılarını, sizden bazıları acaba böyle bir şey yaptı mı dediler. Medinelilerin reislerinden olan Abdullah bin Übey'e sordular. O da vallahi ben onların arasında olduğum müddetçe böyle bir şey olamaz dedi. Halbuki Müslümanlar beyatı gerçekleştirmişlerdi. Allah Resulü'nün orada perişan vaziyette kalmasına gönülleri razı olmamıştı. Bugün Müslümanların Allah'ın Resulü'nün davasını perişan vaziyette bırakmalarına gönülleri razı olmaktadır. Bugün Müslümanlar, İslam'a hizmet eden insanlar da İsa Aleyhisselam'ın duasıyla dua etmektedirler. Musa'nın duasıyla dua etmektedirler. قَالَ مَنْ اَنْسَارِ اِلَى اللّٰهِ Allah'a yardımcı olacak olanlar kimlerdir? Allah'ın yolunda çalışırken bana kimler yardımcı olacaktır? Ensarım kimlerdir? Bugün bütün cemaatler aynı duayı yapmaktadırlar. Ve bu duayı yapan insanların duasına cevap vermeyenler günahkardırlar. Bugün Müslümanlar zayıf durumdadırlar ve bu duayı yapmaktadırlar. Eğer hayatınızın bir değeri olmasını istiyorsanız, eğer ensar gibi değer kazanmak istiyorsanız, eğer muhacirler gibi değer kazanmak istiyorsanız, Müslümanların ve İslam'ın zayıf olduğu zaman da İslam'a sarılınız. İslam kuvvetlendikten sonra İslam'a sarılanların değeriyle, İslam zayıf iken İslam'a sarılanların değeri aynı olamaz. Mekke'nin fethinden evvel İslam'a girenlerin değeriyle, Mekke'nin fethinden sonra İslam'a girenlerin değerini olamayacağını Allah Azze ve Celle bildiriyor. Demek ki İslam kuvvetlendikten sonra İslam'a girmek veya İslami çalışmalar, İslami hizmetler kuvvetlendikten sonra İslam'a hizmet etmek, binlerce insan, milyonlarca Muhammed ordusu oluştuktan sonra İslam'a katılmak, gelmek, bunların fazla bir değeri olmayacaktır. Her ne kadar Allah Azze ve Celle onlara da cenneti vaat ediyor ise de, cennetin yüksek mevkileri Mekke'nin fethinden evvel İslam'a girenleredir. Şu anda dünya Müslümanları belki tarihlerinin en kötü durumundadırlar. Fakat aynı zamanda tarihlerinin en şanslı zamanındadırlar. Bugünkü Müslümanlar eğer bilirlerse Allah onlara muhacir ve ensar olma şerefini bahşetmek istiyor. Efendimiz'den sonra İslami hareket ve İslam devletleri kuvvetlenmişti. Ta Osmanlı'ya kadar, Osmanlı'nın çöküşüne kadar dünyada İslam devletleri vardı. Fakat şu anda Müslümanlar zayıf durumdadırlar ve rezil vaziyettedirler. Kafirin önünde Müslümanlar kendi namuslarını koruyamaz hale gelmişlerdir. Ve Allah Azze ve Celle bu nesle, şu içinde bulunduğumuz nesle yeniden sahabi gibi olma şerefini bahşetmek istemektedir. Dinin yeniden zayıfladığı bir zamandayız. 1400 yıldan beri din bu kadar zayıflamamıştı. 1400 yıldan beri Müslümanlar bu kadar zayıflamamışlardı. Allah-u Teala yeniden bizi sahabi gibi olabilme şerefini, imkanını bize bahşetmiştir. Eğer muhacir ve ensarın şerefine sahip olmak istiyorsa bugünün Müslümanı bugün davaya katılmak ve adımını atmak zorundadır. Yarın katılacak olanların değeriyle bugünkülerin değeri bir olmayacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medineli Müslümanlardan bu beyatı aldıktan sonra artık güvenmiştim ve Medine'ye gitmek üzere de karar verebilmişti. Mekke'deki iman etmeyen insanlardan sonra, o kadar yorgunluktan sonra Allah Azze ve Celle ona bir kapı açmıştı. Ve Allah Azze ve Celle o kapıyı 10 küsur sene sonra açmıştı. Bugün Müslümanlar çok acele ediyorlar. Hiçbirimiz Allah Resulü kadar çalışmıyoruz. Hiçbirimiz onun kadar güzel anlatmıyoruz. Hiçbirimizin hali onun kadar güzel tebliğ yapmıyor. Ama Allah Azze ve Celle buna rağmen onu bile 10 küsur sene bekletmişti. Evet, Müslümanlar bugün dua ediyorlar. Ya Rabbi yardımcılar gönder. Ya Rabbi kabiliyetli yardımcılar gönder. Ya Rabbi samimi yardımcılar gönder. İhlaslı yardımcılar gönder. Ya Rabbi sayımızı arttır ama ihlas da arttır. İhlaslı insanlarla sayımızı arttır. Çünkü ihlassız insanların çalışmalara, hizmetlere girmesi onların sadece güçlerini azaltır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde Medine'ye gittikten sonra Medinelilerle birlikte olmuştu. Fakat onlar beyat etmeden evvel Efendimiz'den bir söz almışlardı. Ya Resulallah dediler, sen Medine'ye geleceksin. Biz seni orada koruyacağız. Ve bizim şu anda Medine'de Yahudi kabileleri var. Yahudi kabileleriyle aramız iyi değildir ya Resulallah. Sen acaba İslam kuvvetlendikten sonra yeniden Mekke'ye döner misin acaba? Acaba yine kendi vatanına döner misin ya Resulallah? Eğer sen yeniden kendi vatanına dönersen, bizi yalnız bırakırsan, o zaman biz düşmanlarımız olan Yahudilerle baş başa kalırız. Ve o zaman bizim halimiz nice olur? Efendimiz onların bu sözü üzerine gülmüştü. Ebu Haysama radıyallahu anh bu tereddütler içerisindeydi. Beyat edeceğiz ama ya Resulallah, beyat ettikten sonra acaba sen bizim yanımızda kalacak mısın? İslam kuvvetlendikten sonra bizi bırakıp gider misin acaba ya Resulallah? Efendimiz güldü ve dedi ki, sizin mezarınız benim mezarımdır. Sizin hayatınız benim hayatımdır. Sizin kanınız benim kanımdır. Sizin mezarınız benim mezarlığım olacaktır. Ve gerçekten de Mekke'nin fethinden sonra Efendimiz Mekke'de kalabilirdi ama Mekke'de kalmayı tercih etmedi, Medine'ye gitmeyi tercih ettim. Çünkü onlara böyle söz vermişti. Ve gerçekten de mezar yeri, Medine'lilerin mezar yeri olmuştu. Onun bu sözü üzerine Medine'li Ensar dediler, vallahi bu adam Allah Resulü'dür, doğru söylüyor. Madem ki sizin mezarlığınız benim mezarlığımdır diyor, öyleyse bu adam Allah Resulü'dür, doğru söylüyor. Ve ona beyat ettiler. Ve bu beyat sonucunda Medine'de yeni bir üs kurulmuş oldu. Efendimiz Medine'ye geldi, kendi ile birlikte gelen muhacirlerle beraber Medine'ye geldikten sonra Medine'de muhacirle ensarı kardeş ilan etti. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh anlatıyor. Medine'ye geldikten sonra Sa'd adında bir Müslüman ile ensardan olan birisiyle Allah Resulü beni kardeş ilan etmişti. Sa'd geldi bana dedi ki, ey Abdurrahman, ben Medine'nin en zenginlerinden birisiyim. İki tane de karım var. Malımın yarısını sana vermek istiyorum. Karılarından birisini de sana vermek istiyorum. Onu boşamak ve onu seninle evlendirmek istiyorum. Çünkü senin hanımın hiç yok. Benim iki tane hanımım var da senin bir tane hanımın dahi yok. Bu bana caiz değildir. Hanımlarına bak, istediğini beğen. Hangisini beğenirsen onu boşayacağım, onunla sen evlenebilirsin demiştim. Abdurrahman radıyallahu anh ise dedi ki, hayır, hanımların da malın da senin olsun. Allah onu sana hayırlı kılsın. Sen bana sadece pazarın yolunu göster yeter. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh ticaret ehli bir insandı. Ticaretten anlardı ve ticareti iyi bildiği için pazarın yolunu kendisine göstermesini istemiştim. Ve pazarın yolunu kendisine gösterdiler. Alım satıma başladı. Ve bir müddet sonra zengin olmaya başladı. Abdurrahman radıyallahu anh diyor ki, vallahi o günlerde öyle bir hale gelmiştim ki, o kadar kendime güveniyordum, o kadar Allah'a güveniyordum ki, bir taşın altını kaldırsam, sanki altından altın bulacakmışım gibi hissetmeye başlamıştım. Allah benim işimi yoluna koymaya başlamıştı. Ben Mekke'den Rabbim'in rızası için Medine'ye gelmiştim. Fakat Allah da beni orada yalnız bırakmamıştı. Sanki taşın altını kaldırsam altın bulacağım hissine kapılmıştım. O kadar ki işlerim yoluna girmeye başlamıştı. Ve bir gün güzel bir koku sürülmüş vaziyette Efendimiz yanına geldiği zaman, Efendimiz diyor ki, ey Abdurrahman, bu güzel koku nedir? Zaferen denilen bir koku sürülmüştüm. Dedim ki, ya Resulallah, ben bir kadınla evlendim. Efendimiz buyurdu ki, o kadına mehir olarak bir şey verdin mi? Evet dedim, bir hurma çekirdeği kadar, bir hurma kadar altın mehir olarak verdim ya Resulallah. Efendimiz bana dedi ki, peki bir koyunla da olsa ziyafet verdin mi? Evet, bugün Müslümanlar, düğün için birçok masraflar yapan Müslümanlar, milyarlara varan masraflar yapan Müslümanlar, Allah Resulü'nün bu sünnetini ihya etmeden düğünlerini bitiriyorlar. Bir koyun keserek, bir velime bir düğün yemeği vererek, ey Abdurrahman, düğününü şereflendirdin mi? Bugün bir koyunun yerine 1000 tane koyun masrafı yapan Müslümanlar, bir koyun kesmek suretiyle Efendimizin bu sünnetini ihya etmiyorlar. Ve Ensar, gerçekten Ensar olmuştu. Gerçekten bu isme layık hale gelmişti. Karısını birini teklif edebilecek kadar, hiçbir insanın yapamayacağı kadar fedakar hale gelmişlerdi. Onları bu hale getiren neydi? Onları bu hale getiren imanın lezzetini almış olmalarıydı. Ve Ensar bu yolda bütün her şeylerini feda etmeye hazır vaziyetteydiler. cahiliye devrinin bütün kalıntılarını üzerlerine atıyorlardı. Cahiliye devrinde dost oldukları insanlarla düşman olmaya başlıyorlardı. Efendimiz'e laf atan kafirlere karşı düşmanlık yapmaya başlıyorlardı. Uzun yıllardan beri dost oldukları Beni Nadir, Beni Kureyza gibi Yahudi kabilelerine karşı onlar düşman olmuşlardı. Çünkü onlar artık dostlarını değiştirmişler, düşmanlarını değiştirmişlerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin aleyhinde çok konuşan, Müslümanların aleyhinde çok konuşan ve Mekke'ye kadar gidip Mekkeli müşriklerle anlaşma yapan, Ebu Sufyan ile görüşüp, o zaman henüz daha İslam'a girmemiş olan Ebu Sufyan ile görüşüp Medine'ye saldırmak üzere anlaşma yapan, Medine'li Müslümanları mağlup etmek üzere anlaşma yapan Ka'b bin Eşref adında bir kafirin kafirden rahatsız olmaya başlamıştı Efendimiz. Fakat bu Ka'b denilen adam Müslümanlara çok eziyet vermekle birlikte eskiden Müslüman olmayan muhacirler Medine'ye geldikten sonra, İslam devleti kurulduktan sonra bu Yahudilerle düşman haline gelen Müslümanlar, Müslümanların sevdiği bir insan olan Ka'b bin Eşref ne zaman ki Müslümanların aleyhine konuşmaya başladı, ne zaman ki Efendimiz'i rahatsız etmeye başladı, Efendimiz buyurdu ki, kim beni bu Ka'b'dan kurtaracak? Kim beni bu Ka'b'dan kurtaracak? Ka'b bin Eşref'in bana ve Müslümanlara ve Müslümanların hanımlarına eziyet verdiğini görmüyor musunuz? Muhammed bin Mesleme radıyallahu anh, Evs kabilesinden bir ensari dedi ki, ya Resulallah, Ka'b bin Eşref'i öldürmemi ister misin? Dostu olan Ka'b'ı öldürmeye razı oluyordu. Çünkü Resulullah'ı sevmişti bir kere. Efendimiz buyurdu ki, evet isterim. Çünkü o artık iyice azgınlardan oldu. Çünkü o artık bütün işini gücünü bıraktı, Müslümanlarla uğraşmaya başladı. Muhammed bin Mesleme dedi ki, ya Resulallah, onu öldürünceye kadar benim yalan söylememe bana müsaade ediyor musun? Biz sana beyat ederken yalan söylememek üzere beyat etmiştik. Müslüman her şeyi yapar. Müslüman zina edebilir. Ayağı kayar zina eder. Ayağı kayar hırsızlık eder. Ayağı kayar adam öldürür. Fakat Müslüman iki şey yapmaz diyor Peygamberimiz. Bu iki şeyden birisi yalan söylemez, diğer de hıyanet etmez davasına ve Müslümanlara. Sen bize böyle söz aldın ey Allah'ın Resulü, fakat onu öldürünceye kadar bana yalan söylemem için izin veriyor musun? Efendimiz de izin veriyorum buyurdu. Ve Muhammed bin Mesleme birkaç kişiyle birlikte Ka'b bin Eşref'in olduğu yere gittiler. Ka'b bin Eşref'in süt kardeşi olan Ebu Vaile de yanında vardı. Yanına vardılar ve dediler ki, ey Ka'b, bu bize gelen adam Muhammed denilen kişi kendisini Müslüman gibi göstermek istemiyordu. Muhammed denilen kişi bizden devamlı sadaka istiyor. Bizden devamlı mallarınızı harcayınız Allah yolunda diyor. Ve onun yüzünden malımız kalmadı, fakir düştük. Bana acaba biraz hurma, iki yük hurma ödünç olarak verebilir misin? Bunun üzerine Ka'b bin Eşref, aradığı anı bulmuş bir insan edasıyla ben size dememiş miydim dedim. Siz o adamın peşini bırakmadığınız müddetçe fakirlikten kurtulamazsınız. Bunun üzerine Muhammed bin Mesleme dedi ki, evet doğru söylüyorsun, fakat biz ona bir defa tabi olduk ve biraz daha beklemek istiyoruz. Bakalım Allah onunla diğer Arap kabileleri arasında nasıl hüküm verecek? Bakalım Allah onun getirdiği dini kuvvetlendirecek mi yoksa rezil mi edecek? Efendimiz de öyle demişti. Kureyşlilere Mekke'deyken Ebu Talib'e gelip de, ey Ebu Talib, senin bu yeğenin fazla konuşmaya başladı, ona söyle sesini kessin dedikleri zaman, bizim ilahlarımıza sövüyor, bizim ilahlarımıza karşı saygısızlık yapıyor dedikleri zaman, Ebu Talib de onlara, Efendimiz'i çağırıp da onların bu sözünü ona aktardığı zaman Efendimiz demişti ki onlara, ey Kureyş, benim getirdiğim dava gibi bir davayı size hiçbir Arap genci getirmemiştir. Bu davaya sahip olduğunuz takdirde, bu dine girdiğiniz takdirde bütün Araplar size boyun eğecekler ve Arap olmayanlar da onlara tabi olacaklar. Ben sizi böyle bir davaya davet ediyorum. Tek bir kelime söyleyeceksiniz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyeceksiniz. Ondan sonra Allah sizi tüm Araplara hakim kılacak. Ey amca, beni kendi halime bıraksınlar. Eğer bu din galip gelir ise o zaman zaten onların şerefidir. Velid bin Mughire de böyle söylemişti. Velid bin Mughire'yi kafirler Efendimiz'e göndermişlerdi. Git onunla konuş, onu razı et. Bu davayı bıraksın demişlerdi. Eğer isterlerse, eğer Muhammed ve Müslümanlar eğer isterlerse onlara mal mülk verelim. Muhammed'i başımıza reis yapalım, en güzel kızlarımızı verelim eğer derdi buysa. Ama Efendimiz bunları kabul etmeyince Velid bin Mughire tekrar ve Utbe bin Rabia tekrar yerine dönüp kendisini gönderenlere demişti ki bu adamı kendi haline bırakınız. Vallahi bu adam, bu adamın konuştuğu şeyler şiire benzemiyor. İçinizde şiiri bilenlerden birisi benim. Bunun konuşması şiire benzemiyor. Bu adamı kendi haline bırakınız. Eğer bu adam galip gelirse davasında, tüm Arapları kendisine boyun eğdirirse, bu böyle bir insan bizim içimizden çıktığı için, Kureyş'ten çıktığı için bu bizim şerefimizdir. Gene biz şerefli olmuş oluruz. Eğer yok Araplar bunu mağlup ederlerse, o zaman da Araplar onu mağlup etmiş olur, onu öldürmüş olurlar, biz de bundan kurtulmuş oluruz. Bırakın kendi haline demiştim. Muhammed bin Mesleme de aynı şeyi söyledim. Dedi ki biz biraz daha beklemek istiyoruz. Bakalım Allah Muhammed'le diğer insanlar arasında nasıl hüküm verecek? Bakalım Allah Azze ve Celle Muhammed'i destekleyecek mi, desteklemeyecek mi? Bunun üzerine Kâb bin Eşref ona iki yük hurma ödünç olarak vermeyi kabul ettim. Ancak dedi senden rehin isterim. Bana rehin vermezsen sana hurma veremem. Rehin olarak ne istersin dediler. Dedi ki hanımlarınızı bana rehin olarak veriniz. Dediler ki Arapların en güzel genci, erkeği sen olduğun halde sana hanımlarımızı rehin olarak mı vereceğiz? O zaman çocuklarınızı bana rehin olarak veriniz dedim. Dediler ki biz çocuklarımızı bizden sonra zelil etmek istemeyiz. Çocuklarımız hakkında başkalarının şöyle konuşmasına tahammül edemeyiz. İşte sizler babalarınızın bir iki yük hurma karşılığında rehin olarak verdiği çocuklarsınız. Deyip de çocuklarımızı rezil etmelerine razı olamayız. Biz sana ancak silahlarımızı rehin olarak verebiliriz dediler. Bunun üzerine kabul ettim. Silahlarını rehin olarak verdiler. Ve bir gece anlaştılar. O gece gelip kendisine hurmaları alacaklardı. Ve Muhammed bin Esleme ile onunla birlikte birkaç Müslüman Kâb bin Eşref'in evine gittiler. Allah Azze ve Celle Ensar'ın kalbine öyle bir Resulullah sevgisi yerleştirmişti ki onlar en yakın dostlarını feda edebiliyorlardı bu konudan. Ve geceliğin onu evinden çağırdılar. Sesi duyunca Kâb bin Eşref çıkmak istedi dışarıya. Fakat hanımı dedi ki senin gibi bir insan, kavmin büyüğü olan, reisi olan bir insan böyle hemen çıkmamalıdır. Hem de bu saatte ne olur ne olmaz deyince Kâb bin Eşref dedi ki gelen benim dostum olan Muhammed'dir. Muhammed bin Mesleme. Ve diğeri de onun yanındaki süt kardeşim olan Ebu Vahile'dir. Ve onunla beraber gelen dostlarıdır. Onlara güvenmeyeceğim de kime güveneceğim? Hem bir Arap genci, bir Arap erkeği kim olursa olsun, hatta düşmanı bile kendisini çağırsa geceleyin aşağı inmek zorundadır dedim. Ve aşağıya inince Muhammed bin Mesleme onunla sohbet etmeye başladı. Ve saçın ne kadar güzel kokuyor dedim. Evet dedim Kâb bin Eşref. Çünkü ben Arapların en güzel kadınına sahibim. Ve en güzel süslenen kadınına sahibim. O yüzden ben böyle güzel süslenirim ve güzel kokarım. Senin saçını biraz koklayabilir miyim dedim. Koklayabilirsin diye cevap verince Muhammed bin Mesleme ve onunla beraber olanlar teker teker onun başını kokladılar. Kâb bin Eşref onlardan şüphelenmemişti. Fakat tekrar en sonunda Muhammed bin Mesleme yeniden saçını koklayabilir miyim? Çok güzel kokuyorsun dedim. Ve saçını tuttu ve kendisine doğru çektim. Ondan sonra diğer kendisiyle birlikte olan Müslümanlara talimat verircesine hadi öldürünüz dedim. Ve onu orada öldürdüler. Allah Resulü'ne memnun etmek maksadıyla, İslam'ın düşmanlarından birini temizlemek maksadıyla, ama bu olay Medine'de gerçekleşmişti. Mekke'de değil. Mekke'deyken de birçok kafir İslam'ın aleyhinde konuşuyordu. Fakat Müslümanlar ne zaman Medine'de İslam devletini kurdular, ondan sonra artık böylesi konuşmalara müsaade etmek istemediler. Bugün Müslümanlar zayıf oldukları bir zamanda, böyle bir kararı verecek durumda olmadıkları bir zamanda, Muhammed bin Mesleme'nin yaptığını yapacak durumda olmadıkları bir zamanda, elbette ki onun yaptığını yapmaları doğru değildir. Ve Müslümanların şu andaki stratejisi Mekke'deki gibi olmak zorundadır. Konumumuzun Mekke'ye benzemesi, Medine'ye benzemesi noktasından ele almıyorum. Bazı yönlerden Mekke'ye benziyoruz, bazı yönlerden Medine'ye benziyoruz. Fakat Müslümanların takip etmesi gereken metodun bazı konularda Mekke'den örnek alınması ve bazı konularda da Medine'den örnek alınmasıyla doğru olacağı kanaatindeyim. Ensar, İslam'a hizmet etmekte yarış ediyorlardı. Ka'b bin Eşref gibi bir zalimin, İslam düşmanı ve devamlı Peygamberimizin ve İslam'ın aleyhinde konuşan bir Yahudinin, Beni Nadir kabilesinden bir Yahudinin bu öldürülmesinden sonra, diğer kabileden olan bazı Müslümanlar, bazı Ensardan olan bazı Müslümanlar, onlar da bir büyük kafiri öldürmek istemişlerdi. Çünkü Ensar iki büyük kabileden oluşuyordu, Evs ve Hazreç kabileleri. Muhammed bin Mesleme ve onunla birlikte Ka'b bin Eşref'i öldürenler Evs kabilesinden idiler. Ve Hazreç kabilesi onları kıskanmaya başlamıştı. Vallahi dediler, Resulullah'ı ve Allah'a memnun eden böyle bir eylem biz de yapmalıyız. Çünkü madem ki Resulullah bundan memnun oldu, madem ki onun başını kesip getirdikleri zaman, Resulullah'ın önüne attıkları zaman Resulullah bundan memnun oldu, öyleyse biz de onun gibi, onlar gibi bir amel işlemeliyiz. Testebikul hayrat. Hayırlarda yarışınız. Allah'ı ve Resul'ünü memnun etmek, hayırlarda yarışmakla mümkün olabilir. Hazreç kabilesinden bazı Müslümanlar, kimi acaba biz de öldürsek de Resulullah'ı böyle memnun etsek dediler. Ve Ka'b bin Eşref gibi Yahudilerin büyüklerinden ve aynı zamanda İslam'ın aleyhinde sürekli konuşmalar yapan, Müslümanları sürekli rahatsız eden bir Ebu Rafi adında bir kafiri buldular. Ve Efendimiz'den izin aldılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların başına bir sahabeyi komutan olarak tayin etti. Ve onunla birlikte, o komutanla birlikte 5 tane sahabi Ebu Rafi adındaki kafiri öldürmek üzere onun kalesine gittiler. Ebu Rafi çok iyi korunan bir komutandı. Kendisini kalede koruyordu ve kalenin kapısını da ikindiğin güneş batınca kapatıyorlardı. Abdullah bin Ati adında sahabi, onlara komutan olarak tayin edilen sahabi, kalenin kapısı kapatılmadan evvel ikindiğin güneş batmak üzereyken o da oraya girdi ve kapıdaki bekçi onu tanıyamadı. Onun Müslümanlardan olduğunu tanıyamayınca onun içeri girmesine izin verdim. Ey Allah'ın kulu, haydi içeri gireceksen gir dedim. O da bunu fırsat bilerek içeriye girdim. Sonra kapının bekçisi kapıyı kilitledikten sonra anahtarını oraya bir yere asınca, bu sahabi, Abdullah bin Ati adındaki sahabi, Ebu Rafi'nin evini aradım. Ebu Rafi'yi evinde bulunca bütün kapıları kilitledim. Kendisini ölüme atmıştı bütün kapıları kilitlemekle. Bütün kapıları, geçtiği bütün kapıları kilitlemek suretiyle, ben görevimi yerine getirmeden öldürülmeyeyim, görevimi yerine getirmeden, bu işi sonuçlandırmadan Ebu Rafi'nin yardımına askerleri koşmasınlar, muhafızları koşmasınlar diye düşünüyordu. Fakat bunu yapmakla aynı zamanda kendisini tehlikeye atmış oluyordu. Çünkü bütün kapıları kilitlediği zaman tekrar kaçması çok zor, belki imkansız hale gelecekti. Fakat onun için önemli olan vazifesini yerine getirmekti. Allah Resulü'nü memnun etmek maksadıyla bütün kapıları kilitledi ve karanlıkta Ebu Rafi'yi tanıyamadım. Yerde yatan çocukları vardı, hanımı yanında yatıyordu. Fakat Ebu Rafi'nin nerede olduğunu karanlıkta göremeyince Ebu Rafi diye seslenmek zorunda kaldı. Ebu Rafi birdenbire yataktan sıçradı ve kim o dedim. Sesin geldiği tarafa doğru kılıçlarını sallamaya başladım. Fakat kılıçlarını isabet ettirememiş çünkü karanlıktaydı. Bunun üzerine muhafızlar koşmaya başladılar. Ebu Rafi'nin imdadı istemesi üzerine muhafızlar koşmaya başladılar. Fakat kapılar kilitli olduğu için yardım edemediler. Ve görevini yerine getirememenin verdiği bir ızdırap içerisindeydi. Ve tekrar kendisi sanki gelen muhafızlardan biriymiş gibi, ne oldu ey Ebu Rafi diye seslendi. Sana birisi bir şey mi yaptı yoksa dedi. Maksadı Ebu Rafi'nin yerini tekrar tespit etmekti. Çünkü karanlıkta onu göremiyordu. Ve Ebu Rafi, Allah senin ananı alsın, Allah senin ananı öldürsün, bana yapılanı görmüyor musun dedim. Bunun üzerine onun yerini tekrar tespit etmiş oldu. Ve tekrar onun üzerine saldırdı. Ve karnına kılıcını saplamak suretiyle ve üzerine de ağırlığını koymak suretiyle kılıcın karnından girip de belinden çıktığını anlayıncaya kadar üzerine bastırdım. Ve ondan sonra artık onun öldüğünü, Allah'ın onu öldürdüğüne kanaat getirdikten sonra o zaman tekrar kapıları açıp çıkmaya başladım. Kapılar açıp çıktıkça tabii yardıma koşanlar o seste, o gürültüde, karanlıkta kimin nerede olduğunu göremiyorlardı. Ve bu şekilde bu sahabi o karanlıkta merdivenden inerken, karanlığın ay ışığı olmasına rağmen kendi ifadesiyle karanlıkta ay ışığında göremedi önünü ve merdivenden düşüp ayağını kırdım. Fakat beklemek istiyordu çünkü acaba düşmanını öldürmüş müydü, öldürememiş miydim? Tam olarak emin olmak istiyordu. Resulullah'ın yanına gittiği zaman öldürdüm diyebilmek istiyordu. Orada kalması onun için aslında ölüm tehlikesiydi. Fakat onun için ölümden daha önemli olan görevini yerine getirmekti. Ve horozlar öpmeye başlayınca feryadu figanlar çoğalmaya başladım. Ve bir münadi, ey insanlar reisiniz ölmüştür diye bağırınca Abdullah bin Atiye adındaki sahabi o karanlıkta ve kalabalığın içerisinden çıkıp kendi arkadaşların yanına gittim. Ve bu şekilde Resulullah'ın yanına geldiler. Resulullah Efendimiz gerek Kâb bin Eşref'in öldürülmesi olayında, gerekse Ebu Rafi'nin öldürülmesi olayında sabaha kadar Allah'a dua etmiş ve onları bir mevkiye kadar uğurlamış ve ondan sonra da sabah namazına kadar onlar için dua etmiş. Ya Rabbi onları muhafaza eyle, Ya Rabbi onları muhafaza eyle diye Allah'a niyaz etmiştim. Müslümanlar, Ensar, Allah'a yardımcı olanlar, davaya yardımcı olanlar gerçekten birbirleriyle yarış yapıyorlardı. Evs ve Hazreç kabileleri birisi bir hayırlı iş işlediği zaman diğeri muhakkak onun daha güzelini işlemeye çalışıyordu. Tıpkı Ebu Bekir ve Ömer gibi. Hazreti Ömer anlatıyor. Diyor ki ne zaman Allah Resulü infak edin deseydim sallallahu aleyhi ve sellem, ne zaman ey insanlar infak ediniz, mallarınızı harcayınız dediği zaman ben bir miktar harcardım. Ebu Bekir her zaman beni geçerdi. Bir gün dedim ki ben bu sefer Ebu Bekir'i geçeceğim. Ve yine Allah Resulü infak ediniz dedi. Ben de getirip malımın yarısını verdim. Bütün malımın yarısını getirip Allah Resulü'nün önüne koydum. Ve sonra ya Resulallah dedim, Ebu Bekir ne kadar verdi bu sefer? Dedi ki o malının tamamını verdim. Yine Ebu Bekir'e kavuşamamıştım. Ve dedim ki Ebu Bekir'e kimse kavuşamaz. Ebu Bekir'in imanına kimse kavuşamaz. Çünkü Efendimiz onun hakkında buyuruyor ki, bütün ümmetimin imanını toplasanız bir kefeye koysanız, Ebu Bekir'in imanını bir kefeye koysanız, Ebu Bekir'in imanı hepsine daha ağır gelirdi. Sahabiler gerek muhacir gerekse ensar birbirleriyle yarış ediyorlardı Allah'ın dinine yardım hususunda. Bu yardım en sevdikleri insanların öldürülmesi konusunda da olsa, bütün mallarını mülklerini infak etmek şeklinde de olsa sürekli olarak yarış devam ediyordu. Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem radıyallahu anh anlatıyor. Efendimiz Medine'ye geldiği zaman muhacirlerle birlikte Ensar'a demişti ki ey Ensar, kardeşleriniz bütün malını mülkünü bıraktılar geldiler. Her şeylerini bıraktılar size geldiler. Onlara yardım etmez misiniz? Dediler ki ya Resulallah, hurmalıklarımızın yarısını onlara verelim. Malımızın yarısını onlara verelim. Bu insanlar için mal tatlı değil miydi? Bu insanların gerçekten halini anlamak kolay değildir. bir teklif ile bütün mallarının yarısını verebilmektedirler. Bugün Müslümanın, bugünkü Müslümanın ise malının binde birini verirken bile eli titremektedir ve bir türlü kendisine cennet vaat edildiği halde bile bu tekliflere hayır diyebilmektedir. Fakat bakıyoruz ashab-ı kirama, ey insanlar infak ediniz denildiği zaman bir kısmı malının yarısını veriyor. Bir kısmı tamamını verebiliyor. Allah da geri onun yerini dolduruveriyor. Siz görevinizi yaparsanız Allah görevini yapar. Rızık vermek Allah'ın görevidir. Sizin göreviniz ise infak etmektir. Siz görevinizi yaptığınız zaman Allah görevini de ihmal etmez. Abdurrahman bin Af gibi ey insanlar infak ediniz denildiği zaman 700 devesini infak etmiştim. Biraz evvel dersin başında söylemiştim. Abdurrahman bin Af radıyallahu anh Mekke'den Medine'ye geldiği zaman hiçbir şeyi olmayan bir insandı. Ve bana çarşının yolunu gösterin diyen bir insandı. Ama Allah'a güvenmişti, kendi görevini anlamıştı. Benim görevim Allah'ın yolunda hicret etmekse hicret ederim. Benim görevim budur. Ama Allah'ın görevi ise gittiğim yerde benim rızkımı vermektir. Bunu anlamış bir insandı. Ve Allah ona öyle bir mal mülk verdi ki kısa bir süre sonra 700 deveyi bir anda bağışlayabilecek kadar malı mülkü olmuştu. Sahabiler hurmalıklarımızın yarısını verelim ey Allah'ın Resulü dedikleri zaman Efendimiz dedi ki şöyle yapsanız olmaz mı? Mekkeliler iki dağın arasında yetişmişler. Tarımcılık bilmezler, ziraatçılık bilmezler. Sizler ise topraklarda yaşadığınız için hurmalıkları, ekmeği dikmeyi biliyorsunuz. Hurmalıklarınızın yarısını onlara verseniz onlar zaten o hurmalıkları kuruturlar. Onların bakımını bilmedikleri için. Ama siz onların yarısını değil, fakat hurmalıklarda onlar da size beraber çalışsınlar. Ürününün yarısını veriniz. Hurmalıklardan elde ettiğiniz ürünün yarısını veriniz ki onlar da bu sayede sizinle birlikte hem çalışmış olsunlar, hem alınlarının teriyle kazanmış olsunlar, hem de bu sayede çiftçiliği de öğrenmiş olsunlar. Bunun üzerine ashab-ı kiram hepsi kabul ettiler. Muhacirler Ensar'ın bu halinden korkmaya başlamıştı. Ensar'ın bu kadar infak etmelerinden, bu kadar Allah yolunda gözlerini kırpmadan bütün mallarını, mülklerini verebilmelerinden korkmaya başlamışlardı. Onların korkusu şuydu. Dediler ki ya Resulallah, bütün ecir ve mükafatın Ensar tarafından götürüldüğünü görüyoruz. Bütün mükafatı Ensar'ın almasından korkuyoruz ya Resulallah. Bize mükafat bırakmıyorlar, her şeyi onlar alıyorlar. Hep onlar infak ediyorlar, bizim malımız mülkümüz yok ki infak edelim ya Resulallah. Efendimiz buyurdu ki hayır. Siz onlara dua ettiniz müddetçe, Allah size de onlar gibi ecir ve mükafat verecektir. Siz zaten bütün malınızı, mülkünüzü bıraktınız geldiniz. Siz onlara dua ettiniz müddetçe Allah size daha fazlasıyla mükafat verecektir. Her ne kadar Ensar Allah yolunda bütün malını, mülkünü harcasa bile, fakat gene de ulemanın ekseriyetinin ifadesine göre hiçbir zaman muhacirlerin seviyesine ulaşamadılar. Ve Kur'an-ı Kerim'de okumuş olduğumuz ayet-i kerimede de وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِر۪ينَ وَالْاَنْسَارِ diyor. Ensardan ve muhacirlerden ve ensardan iman etmekte öne geçmiş olanlar. Bütün ayetlerde daima önce muhacirler söylenir, ondan sonra ensar söylenir. Önce مِنَ الْمُحَاجِر۪ينَ sonra وَالْاَنْسَارِ. Çünkü muhacirlerin yapmış olduğu fedakarlık aslında daha fazlaydı. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِر۪ينَ وَالْاَنْسَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ ve onlara tabi olanlar, imanda öne geçenler, muhacirlerden olup da önce iman edenler, ensardan olup da önce iman edenler ve sonra onlara tabi olanlar iman noktasında, ihsan ile onlara tabi olanlar radiyallahu anhum ve radu anh, Allah onlardan razı, onlar Allah'tan razıdırlar. Muhacirlerden ve ensardan, imanda öne geçenlerden Allah razı ve onlar da Allah'tan razıdırlar. Ve e'adde lehum cennetin tecri tahtehel enher. Ve Allah onlara altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Halidine fîhe ebede. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Zâlikel fevzul azîm. Ve bu Allah katında en büyük zaferdir. Allah katında en büyük zafer Allah'ın bir insana razı olmasıdır. Çünkü Allah razı olduktan sonra mesele bitmiştir. Allah razı olduktan sonra tüm dünya razı olması önemi yoktur. Ensar ve muhacirler. Bugün hem muhacir lazım hem ensar lazım. Bugün 20. asrın ensarını istiyoruz. Bugün belki muhacirden fazla ensara ihtiyaç var. Muhacir olanları barındıracak insanlara ihtiyaç var. Bugün belki Allah'ın dinine yardımcılar sınıfına girecek, ensar olarak isimlendirilecek, bu şerefle şereflendirilecek insanlara ihtiyaç daha fazladır. Evet, bugün bütün cemaatler ve bütün İslam hareketler dünyada aynı duayı yapıyorlar. Ya Rabbi bize ensar gönder. Ya Rabbi bize yardımcılar gönder. Çünkü bizim gücümüz yetmiyor. Bin başlı kartalı nasıl taşır kanarya? Bin başlı kartal kadar ağır olan bu davayı bir bülbül olan, bir kanarya olan insanların taşıması mümkün değildir. Belki bin başlı kartalı 500 bin tane, belki 1 milyon tane, belki 2 milyon tane kanarya taşıyabilir. قَالَ مَنْ اَنْسَارِ اِلَى اللّٰهِ İşte İsa Aleyhisselam onun için böyle dua etmişti. Kim benim yardımcımdır? Aynı duayı bugün Müslümanlar yapmaktadırlar. Bu duaya icabet edenlerden Allah bizi, Allah bu duaya icabet edenlerden olmayı nasip eylesin. Buhari'de geçen bir rivayette Efendimiz Bahreyn'den gelen ganimetleri dağıtırken Ensar'a büyük bir hisse ayırmıştım. Ve Ensar bunu kabul etmediler. Allah Resulü onlara hisse veriyor, ganimet veriyor fakat onlar kabul etmiyorlar. Onlar altın ve gümüşlerin kendilerine süslenemediği insanlardı. Altın ve gümüşün ehemmiyetsizliğini anlamış insanlardı. Dediler ki ya Resulullah vallahi kabul etmeyiz. Sen ensardan olan kimselere verdiğin kadar muhacirlerden olan kimselere kardeşlerimize vermediğin müddetçe vallahi verdiğin ganimeti kabul etmeyiz ya Resulullah. Efendimiz buyurdu ki madem ki öyle diyorsunuz o zaman Allah sizi bana kavuşturuncaya kadar kıyamet gününde cennette benimle beraber oluncaya kadar sabrediniz. Madem ki siz verdiğim ganimetleri bile kabul etmeyecek noktaya geldiniz. Öyleyse kıyamet gününde benimle beraber olacak kadar, benimle beraber oluncaya kadar sabrediniz. Evet. Allah Azze ve Celle Efendimiz'i ensar ile kuvvetlendirmiştim. Bugün de İslami hareketi yepyeni bir ensar ile, yepyeni bir pırıl pırıl bir gençlik ile kuvvetlendirdiğini görüyoruz. Ve 60-70 sene evveline nazaran bugün yepyeni bir neslin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu neslin içerisinde yaşlısı var, genci var, tahsillisi var, tahsilsizi var. Bu neslin içinde kadını var, erkeği var. Bu neslin içinde fakiri var, zengini var, fabrikatörü var, subayı var, assubayı var, polisi var. Allah Azze ve Celle bugünün ensarını bunlardan eylemiştir, bunlardan olmasını takdir etmiştir. Ya Rabbi cümlemizi bugünün ensarından olmayı nasip eyle. Amin. 20. asrın ensarından olma şerefini bizlere bahşeyle. Amin. Dünyanın bütün mekanlarında savaşan mücahit kardeşlerimize yardım eyle. Amin. Lillahi Teala'l-Fatiha.